Ayrım 49, sayfa 454. Gece Türk Dil Kurumu'nun yeni yönetim kurulu üyelerini Gazi yemeğe davet etti. Kurultayın gördüğü büyük ilgi hepsini mutlu etmişti. Ermeni asıllı 3 Türk dilcinin güzel, bilgili konuşmaları takdirle izlenmişti. Halit Ziya Uşaklıgil, Abdülhak Hamit Bey, Sami Paşazade Sezai Bey gibi önemli edebiyatçıların devrimi benimsemiş olmaları devrimin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyordu. Gazi dil ile ilgili yeni kitaplar alınması için 40 bin lira verdi. Dipnot Şerafettin Turan Sevgi Özel 75. yılında Türkçenin ve Dil Devriminin Öyküsü sayfa 102. Evrimcilerin oldukça yumuşamaları, Türkçenin bakım ve onarıma muhtaç olduğunu kabul etmeleri bir aşamaydı. Ama Osmanlıca tiryakileri, dilde gericiler, dinciler Osmanlıcayı savunmayı sürdüreceklerdi. Devrimin özü bir kez benimsendikten, dil temizlenip zenginleştikten sonra bu gibi tarihin mantığına ters inatların ciddi bir anlamı kalmazdı. Dil açılan yolda akmaya devam ederdi. Dipnot, nitekim 1950'den sonra dil devrimi karşıtları çok çalıştılar, sözcükler yasaklandı, anayasa dili Osmanlıca'ya dönüştürüldü. Dil ve tarih kurumları kapatılıp devlet dairesi yapıldı. Dil devrimcileri karalandı ama baskılara, birçok engele, okullardaki dil eğitimi yetersizliğine rağmen devrim sürüyor. Kimse Osmanlıca konuşamıyor, yazamıyor. Konuşsalar anlaşılmazlar, yazsalar okunmazlar. Bir devrim hayat gereği ise hiçbir güç onu söndüremez. Milli bir devletin milli bir dili olur. Bugünün konusu Türkçenin doğruluğunu ve güzelliğini korumaktır. Bu konuda bir kitap, Sevgi Özel, Haldun Özen, Ali Püskülloğlu. Atatürk'ün Türk Dil Kurumu ve sonrası Bilgi Yayınları Ankara 1986. Hikmet Bey Gazi'ye büyük bir sevgi ve şefkatle baktı. Daha uzun zaman Türkiye'ye gerekliydi. Kendinize iyi bakın paşam ne olur.
Bakmaya çalışıyorum çocuk.
Yeni kalkınma çabaları arasında bir iş adamı olarak yavaş yavaş dikkati çekmeye başlayan Vehbi Bey, koç, kaç zamandır gerginlik içindeydi. Ankara Numune Hastanesi'nin beton iskeleti bir Alman şirketi tarafından yapılmıştı. Şirketin işi bitmişti. Binanın her bakımdan tamamlanması ihaleye çıkarılacaktı. Hemen her şeyi yurt dışından getirtmek gerekiyordu. Üstelik işin 1933 Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilmesi isteniyordu. Çok zor işti. Ama eser tamamlanırsa Ankara için bir anıt olacaktı. Vehbi Bey bu çapta bir inşaat işi yapmamıştı. Fakat Cumhuriyet'in bu önemli eserini yapmayı, bütün riskleri göze alarak üstlenmek istiyordu. Bazı arkadaşlarının ihtiyatlı olmasını tavsiye etmelerine rağmen karar verdi ve ihaleye katıldı. Zehra ve Rukiye liseyi bitirmişlerdi. Gazi İngiltere'deki yüksek eğitim kurumları hakkında bilgi toplamıştı. Topladığı bilgileri Zehra'ya açıkladı. Bu eğitim kurumlarından birini seçmesini istedi. Zehra ayrılmak istemiyor ama okumaya da can atıyordu. Birini seçti. Elçilikten bir görevli karşılayacak, yardımcı olacaktı. Zaten iyi İngilizce bildiğine göre zorluk çekmeyecekti. Zehra'ya yeni elbiseler yaptırıldı, güzel ayakkabılar alındı. Gazi 23 Ekim'de Ankara'ya döndü, törenle karşılandı. Zehra ve Rukiye'yi birlikte getirmişti. Kızlar sevinç çığlıkları atarak odalarını gördüler. İkisinin de odası Sabiha'nın odası gibi döşenmişti. Afet Hanım komodinlerinin üzerine küçük vazolar içinde taze çiçekler koydurmuştu. Köşke de hayran kaldılar. Dolmabahçe gibi şatafatlı süslü olmaması hoşlarına gitti. Öğleyin hep birlikte ailece yemek yediler. Köşkü ve odalarını görmüşlerdi. Zehra için ayrılık saati çalmıştı. Ağlayarak Gazi'nin ellerini öptü. Afet Hanım, Sabiha ve Rukiye kardeşleri Zehra'yı yolcu ettiler. Rukiye köşkte kaldı. Dipnot, Gazi 1935 yılında Rukiye'yi yüzbaşı Hüsnü Erkin'le evlendirecek, Dolmabahçe'de büyük bir düğün yapacaktır. Tarih ve dil çalışmaları sürdürülecekti. Gazi yemek salonuna bu nedenle bir kara tahta koydurdu. Çalışmalar sırasında gerekecekti. Ruşen Eşref Bey'e dil grubunun çalışmaları hakkında yön verici notlar yazdırdı. Bu notlar Gazi'nin konuyu ne kadar geniş ve ayrıntılı düşündüğünü de gösteriyordu. İktisadi durum ve çalışmalar hakkında bilgi aldı, 5 yıllık sanayi planı ile ilgili hazırlık, inceleme ve araştırmalar sürüyordu. Dipnot, Şerafettin Turan Sevgi Özel, 75. yılında Türkçenin ve Dil Devriminin Öyküsü sayfa 99-100. Gazi Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısına da başkanlık etti. Her şeyin çok düzgün, düzenli olmasına özen gösterilmesini istiyordu. Bir bildiriyle kurumun amaçları açıklandı. Bundan şöyle özetlenebilir: Türkçeyi milli dil yapmak. Adı geçen eser sayfa 101. Cumhuriyet'in 9. yıl dönümü bütün yurtta sevinçle kutlandı. Bayraklar, sancaklar dalgalandı. Büyük birliklerin göze çok hoş gelen düzenli geçişleri halka güven veriyordu. Yaşlılar, orta yaşlılar, askerlerin üniformasız, sırt çantasız, matarasız, ayaklarında çarıkla savaşa gittiklerini iyi bilirlerdi. İşgal görmüş yerlerde askere gösterilen sevgi başka türlüydü. Kadınlar kurtarıcı süvari subay ve erlerin çizmelerinin, postallarının tozunu sürme diye gözlerine sürmüşlerdi. Bu askerlerin ağabeyleri 27 Ağustos'ta başlarında subayları Afyon'un kayalık tepelerini çıplak ayak aşarak Sincanlı Ovası'na tabanları parça parça kan içinde ayak basmışlardı. İnsan olan bunu unutabilir miydi? Piyade de, süvari de, deve kolları da, kamyonlar da, kağnılar da İzmir'e aynı gün varmışlardı. Fransız Yüksek Komiseri General Pelle bunun sırrını çözememişti. Çözemezdi elbette. Anlayıp çözmek için ya İzmirli ya da kuvvayi milliyeci, müdafaa-i hukukçu olmak gerekirdi. Bazı yaşlılar bir süre çocuklar gibi askerle birlikte yürüyorlardı. Sancak geçerken herkes ayağa fırlıyor, saygı içinde dimdik duruyordu. Sancak zaferi, kurtuluşu, bağımsızlığı, milli mücadeleyi, hayatı, şerefi, cumhuriyeti, güzel geleceği, mübarek şehitleri ve yiğit gazileri temsil ediyordu. Cumhuriyet Bayramı bu yıl ilk kez 34 ildeki halk evinde zengin programlarla kutlandı. Milli mücadele, cumhuriyet ve devrimler anlatıldı. Öğretmenler arı gibi çalışmışlar, müzik toplulukları, halk oyunları ekipleri kurmuşlardı. Milli mücadele ile ilgili kısa oyunlar yazıp sahnelemişlerdi. Gelecek yıl Cumhuriyet'in 10. yılıydı. Kutlama hazırlıklarına başladılar. Gazi'nin kulağına güzel bir haber fısıldandı. Vasfiye hamileydi. Gazi ve Afet Hanım çiftliğe gittiler. Vasfiye ile eşini ziyaret ettiler. Doğumu oldukça yakın görünüyordu. Gazi ister kız ister oğlan, çocuğun adı Ülke olsun dedi. Anne baba övünçle baş üstüne dediler. Kasım ayı sonunda bir kızları doğdu. Ülkü Gazi'nin çocuk sevgisinin simgesi olacaktı. Gazi 1 Kasım günü meclisin 4. döneminin 2. toplanma yılını kısa, yoğun, üslup bakımından sade bir konuşma ile açtı. Barışı yücelten bir konuşmaydı. Dünya ile ilişkiler konusunda dedi ki: "Komşularımızla ve bütün milletlerle münasebetlerimiz ciddi, samimi, barış ve emniyet fikrine dayalı olarak gelişmektedir." Şu hususları belirtti: "Demiryolu programının tatbikine devam edeceğiz. Milli ihtiyaç ve menfaatlerimizin kaçınılmaz kıldığı sanayi şubelerinin bir an önce tahakkuk ettirilmesine hassasiyetle çalışıyoruz. Milli kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dileği olarak temin edeceğiz. Türk dilinin kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet teşkilatımızın dikkatli, alakalı olmasını isteriz." Sürekli alkışlar arasında kürsüden indi. Devrimin bittiğini sananlar şaşırıyorlardı. Bir ufka varınca yeni bir ufkun belirmesi gibi bir devrimi başka bir devrim izliyor, tamamlıyordu. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 26. cilt sayfa 36-38. Ankara Numune Hastanesi'nin ihalesi Vehbi Koç'un üzerinde kaldı. Çok sevindi. Ama 29 Ekim 1933'e yetiştirmek zorundaydı. Çok değil, bir yıl vardı. Hastane binasının kullanılır hale gelebilmesi için hemen her şeyi dışarıdan getirtmek gerekiyordu. Bunların bedeli takas yolu ile ödenecekti. Yani yumurta ve tütünle. Bir yandan ihtiyaç duyulan malzemenin ithalatı ile uğraşacak, bir yandan da yumurta ve tütün ihracatçıları ile anlaşacaktı. Bir büyük zorluk daha vardı. İşinin ehli ustalar, işçiler bulması gerekecekti. Türk ustaların sayısı büyük imar hareketinin ihtiyacını karşılayacak sayıda değildi. Her yanda binalar, köprüler yapılıyor, yollar açılıyordu. Vehbi Bey durmadan koşuşturacak, eve yalnız elbise değiştirmek için gelecek, bir süre sonra da inşaatta yatmaya başlayacaktı. Dipnot Ayşe Üçok, Sadberk Hanım, sayfa 72-73. Harold Armstrong adlı bir İngiliz subayının Gazi hakkında yazdığı Grey Wolf, yani Bozkurt adındaki kitap tepkilere yol açtı. Yazar işgal sırasında İstanbul'da istihbarat subayı olarak bulunmuş bir yüzbaşıydı. Yine istihbaratçı olan ve birçok kirli işler çeviren yüzbaşı Bennett gibi o da arkasında kötü bir ün bırakarak İstanbul'dan ayrılmıştı. Kitapta birçok yanlış iftira yakıştırma vardı. Gazi önceleri gülüyor, çevresindekiler ise bu kitaba mutlaka bir yanıt vermek gerektiğini söylüyorlardı. Gazi kabul etti. Akşam gazetesi başyazarı Necmettin Sadak'a bazı notlar yazdırdı. Necmettin Sadak kendi imzası ile kitap hakkında gerekli açıklamaları yaptı, gereken yanıtları verdi. Buna benzer bir haksızlığı da Halide Edip Adıvar yapacak, İngilizce yayımladığı The Turkish Ordeal adlı anılarında Gazi'ye de kendine de yakışmayan iddialarda bulunacaktı. Yurt dışında bu iki düzeysiz kitap dışında Gazi aleyhinde kitap yayımlanmayacaktı. Falih Rıfkı Bey Yakup Kadri'ye şöyle diyecekti. Ben sana demiştim, Halide Hanım düşüncelerini kabul ettiremeyince önce küser, sonra düşman kesilir. Onbaşı önerilerini dinlemediği için Türkiye'yi kurtaran başkomutana çamur atıyor. Doğulu olmak bu demek işte. Bir yaprağı sorun edip kocaman bir ağacı yakar. Dipnot: Armstrong'un kitabına yalnız Türk yazarları değil, Fransız devlet adamı E. Harriot, Yunan gazeteci Spanoidis de tepki gösterir. Ayrıca bazı yabancı gazeteler kitabı eleştirirler. Sadi Borak bunları toplamıştır. Bozkurt, Mustafa Kemal ve iftiralara cevap İstanbul 1955. Peyami Safa da kitabın yarısını çevirerek birinci cilt olarak yayımlamıştır. Ön sözde diyor ki, iki ciltte tamamlanacak olan bu çevirinin sonunda Armstrong'un delilsiz iddialarını ve yanıldığı birçok noktayı göstermeye çalışacağım. Cevaplarımıza sıra gelinceye kadar okuyucudan bu kitabı şüpheli bir dikkatle okumasını rica ederim. Sağduyuları kuvvetli olanlar birçok yalan ve mübalağaları sezeceklerdir. Sel Yayınları İstanbul 1955. Yayın evi kapandığı için çevirinin ikinci cildi ve cevaplar yayımlanamadı. Kitabın yeni ve tam çevirisi Bozkurt adıyla yayımlandı. Çeviren Gül Çağlı, Güven, Arba Yayınları İstanbul 1996. Çeviren kitaptaki çok açık bazı yanlışları düzeltmeye çalışmış ama birçok yanlış olduğu gibi kalmış. Bu tür tartışmalı kitapları Edition Critic olarak yayımlamak doğru olur. Necmettin Sadak imzasıyla yayımlanan yazılar için Atatürk'ün bütün eserleri 26. cilt sayfa 60-81, 12. yazı. Bu yazılar Armstrong'un ne kadar yalancı ve saptırıcı olduğunu belirtmektedir. Halide Edip Hanım hakkında bilginizi tazelemek için 1. cildin 1. bölümünün 21. dipnotuna bakmanızı dilerim. 352. sayfada. Halide Edip Hanım Türkiye'ye dönünce gözlerini ağaçlardan ayırıp ormanı görmüş, Mustafa Kemal olgusunu nihayet anlamış olmalı ki Sabiha Sertel'e, "Sabiha, Mustafa Kemal haklıymış," der. Doçent Doktor Yıldız Sertel, Cumhuriyet Gazetesi, 4 Şubat 1997, aktaran Perihan Ergün, Cumhuriyet Aydınlanması'nda Öncü Kadınlarımız, sayfa 21-23. Bu çok gecikmiş uyanış ve hak veriş, Türk'ün Ateşle İmtihanı kitabının İngilizcesindeki düzeysiz iddiaları affettirmiyor. 16 Aralık 1932 Cuma günü Türk demir yolculuğu için önemli bir gün oldu. Samsun-Sivas demiryolu işletmeye açıldı. Böylece Çarşamba, Samsun, Amasya, Zile, Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e, Konya'ya, Adana'ya bağlanmıştı. Birbirine uzak parçalardan oluşan vatan gittikçe bir bütün oluyordu. Özel Katar'ın taflan ve bayraklarla süslü lokomotifinin göğsüne Karadeniz'den selam yazılı büyük bir bez gerilmişti. Sivas istasyonuna alkışlar içinde girdi. Sevinçle, bandoyla karşılandı. Ateşçiden son yolcuya kadar herkese ayran ikram edildi. Özel Katar buradan Ankara'ya gidecekti. Karadeniz Anadolu'nun kalbine bağlanmıştı. Çok geçmeden Sivas, Kayseri, Niğde, Ulukışla demir yolu da bitecek, Karadeniz Ulukışla yoluyla Adana'ya, Mersin'e, Akdeniz'e bağlanacaktı. Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlamak Cumhuriyet'in büyük rüyalarından biriydi. Özel Katar Sivas'tan sonra Ankara istasyonuna Katar'ı bekleyen Bayındırlık Bakanlığı ve Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü memurlarının alkışları arasında girdi. Gelenlerle bekleyenler sarmaş dolaş oldular. Hepsine günün şerefine armağanlar verildi. Gazi'nin ve heyeti temsiliyenin Ankara'ya geliş günü olan 27 Aralık günü 13 yıl sonra ilk kez bu yıl kutlanacaktı. Töreni izlemek için Gazi Afet Hanım ile birlikte Kılıç Ali'nin Zafer Meydanı'nı gören evine geldi. Evden bütün meydan görünüyordu. Seymenler alkışlar arasında atlarıyla Dikmen yönünden geldiler ve meydanda toplanan binleri hayran bırakan gösteriler yapmaya başladılar. Gazi töreni sessiz bir heyecanla izliyordu. Gözleri nemlenmişti. "Biliyor musun Afet?" dedi. "Pek çok zorluktan geçtik. Askere yetişecek kadar üniforma, postal ve silahımız olmadığı için seferberlik ilan edemedik. Sakarya Savaşı'nın başlayacağı günlerde süvari kol ordusunun, yani 3 tümen süvarinin elinde sadece 118 kılıç vardı. Süvarilerimiz mızrak niyetine uçlarını sivrilttikleri sopalarla dövüşüyorlardı. Sonunda işte şu bir parçasını gördüğüm milletin sabrı, namusu, cömertliği ve yiğitliği sayesinde Anadolu'yu parçalamaya hazırlanan zengin ve kudretli galipleri yendik, kovaladık, denize döktük." Seymenleri izleyen halk gittikçe coşuyordu. Cumhuriyet yönetimi yeni yıla Kızılay'ın Ankara Palas'ta düzenlediği yılbaşı şenliğine hep birlikte katılarak neşe ve kıvanç içinde girdi. Bu yıl Cumhuriyet 10 yaşına basacaktı. Başbakan, bakanlar, milletvekilleri, üst yöneticiler, komutanlar eşleriyle, büyük çocuklarıyla birlikte gelmişlerdi. Bir büyük aile gibiydiler. Gece yarısına doğru aile reisi Gazi de Afet Hanım, Sabiha, Rukiye ve arkadaşları ile geldi. Neşe kanatlanıp doruğa çıktı.